Ayrım 23. Gümüşhane çok uzak. Kapıyı açan kadına "Sen Asiye misin?" diye sordu. Birbirlerini tartan bakışlarla baktılar kısa bir süre. Dikkatle bilinen gözleri bir boşlukta buluşmuş gibiydi. Kapıyı çalan genç kadın kimi aradığını iyi biliyor, kapıyı açansa diğerini tanımıyordu. Hafif eğimli toprak yolun başındaydı ev. Toprağın eğimini düzenleyen beton bir duvarın zemini üzerinde yükseliyordu. Görünüşünde kısıtlı olanaklarla kotarılmışlığın derme çatmalığı vardı. Yandan çıkılan bir merdivenle yarı balkon, yarı sundurma sayılabilecek tahta parmaklıkta bir yere varılıyordu. Arabadan indikten sonra basamakları kararlı adımlarla çıktı. Beton duvarın üzerinde balkonlu bölmenin güneş alan zeminine serilmiş yaygılarda kurulmaya bırakılmış elmaların, armutların varlığına ilkin bir anlam veremeyen yadırgı gözlerle baktı. Biraz da küçümsemeyle. Çocukluğundan beri yabancı bulduğu her şeye önce hafif bir küçümsemeyle bakar, bilmediği her şeyden kendini böyle bir reddedişle korurdu. Gölgede duran büyük sepetlere tepeleme doldurulmuş elma ve armutlarsa belli ki diğerleri gibi güneşe bırakılmak için sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Kapıyı çalarken bir an durup içini hazırlama gereği duymadı bile. Açılması için gereken zaman geçmediği halde acelesi varmış gibi bir kere daha çaldı kapıyı. Sabırsızlığından ya da telaşından değil, buyurgan ve ısrarcı doğası nedeniyleydi bu. Dünyadan kendi içinin hızını beklerdi. Kapıyı açan kadının değirmi yüzünde zor geçtiği belli olan yılların daha da keskinleştirdiği kararlı hatlar ilk bakışta belli oluyordu. Geniş, sağlam bir çenesi ve derin göz oyuklarının bakışlarını keskinleştirdiği masmavi gözleri vardı. Ancak Anadolu kadınlarını bilenlerin tanıyabileceği bir anda ağlayıp bir anda gülebilen gözlerdi bunlar. Gözlerinin mavi olabileceğini hiç düşünmemiştim diye içinden geçirdi ona bakarken. Düşünmedikleriyle karşılaşmanın kendini afallatmasına izin vermeyecekti. Hemen toparlandı. Başından azıcık kaymış tülbentini sıkılarken "Evet Asiye, benim," dedi kadın. "Ne vardı?" Bir şey söylemeden bir süre tarafsız gözlerle incelemek istedi kapıyı açanı. Bekletmek, zamanı uzatmak, bu anın tadını çıkarmak istedi. Keyif vereceğinden değil, içinin ince zulmünden istedi. Karşısında saf, ezik bir köylü kadın değil, kararlı, inatçı, sert görünüşlü biri duruyordu. "Ne demeye ararsın kızım?" diye yineledi kadın. "Asiye benim dedim ya." Bu süre içinde karşısındakinin de bir şeyi idrak etmesini beklercesine uzattı suskunluğunu. "Sen kimsin peki?" diye sabırsızlıkla sordu kadın. Sesi dik çıkmıştı. "Senin at koymaya bile vaktin olmamış ama," dedikten sonra bir an durdu. "Beni alanlar füsun koymuşlar. Ben senin kızınım," dedi. Sesinde bıçak keskinliği, kış ayazı. Asiye'nin yalnızca kendisi değil, içi de durdu. Hiçbir şey anlamadı önce. Bilmediği bir dilde konuşulmuş gibi bir anda anlamı boşalan bakışlarına önce inanmazlık yerleşti. Ardından gözleri nemlenmeye, göz bebekleri pırıldamaya başladı. Sanki karşısındakinin doğruyu söyleyip söylemediğini etrafa bakarsa anlayacakmış gibi bir adım kapının dışına çıkarak çevresine bakındı. Komşu balkon ve pencerelerde meraklı gözlerini buraya dikmiş bakan kadınların başlarını görünce şaşırdı. Pek bir anlam veremediği bu manzara içinde bulunduğu anı daha da inanılmaz kılıyor, gördüklerine bir rüya bulanıklığı katıyordu. Kime dediği belli olmayan bir sesle, "Komşular neye bakar ki böyle?" dedi. "Burayı ararken onlara sordum," dedi. Sesindeki sert, soğuk ton sürüyordu. "Evi onlar gösterdiler. Asiye'nin buralarda görmeye alışık olmayıp ancak televizyon reklamlarından bildiği mavisi laciverte yakın gıcır gıcır bir araba yol kenarına çıkmış duruyordu. Direksiyonda genç adam Asiye'nin arabaya dikilen bakışlarına karşılık başını eğerek yüzünde ısmarlama bir tebessümle selam verdi. "Arkadaşım o," dedi. "Adı Berke. İstanbul'dan buraya kadar beni o getirdi." "İçeri gelseydi ya," dedi Asiye. "Yakışır mı kapı önlerinde bekletmek? Hele onca yıldan sonra." "Demek İstanbul'da," diye geçirdi içinden. "Ziyan olmamış." "Gerekmez," dedi. "Hem o alışıktır. Sen onu bırak da beni içeri almayacak mısın?" sorusundaki alaycı sitem bile sesini ısıtmamıştı. "O nasıl söz?" dedi Asiye. Toparlayacak söz aradı. "Kusura kalma. Şaşkınlık işte. Buyur buyur. Şöyle geç." Evet alan kızın ardından bu kez sakınımsız gözlerle omuzlarına, sırtına, gövdesine, yürüyüşüne baktı Asiye. Sonra yapması gereken ilk iş buymuş gibi kapının hemen yanındaki pencerenin tülünü açarak dışarıyı gözledi. Komşularının gözleri hala buradaydı, bu evdeydi. Bir kez daha tedirginlik duydu. "Sen biraz arabada bekle," demişti. Belki her itiraz edecek gibi olduğunda itiraz etmemesi gerektiğini, bunun boşunalığını biliyordu. Ağzını açtı, bir şey söyleyecekmiş gibi oldu, sonra her zamanki gibi sustu. "Aç klimayı, koy kendine bir CD. Uzun sürmez işim, meraklı değilim buralarda oyalanmaya. Bir an önce bitirip bu işi İstanbul'a dönelim." "Hadi mızmızlık etme, bizimkilerin angaryası işte. Ne yaparsın? 40 yılın başı bir şey istediler benden. Her ailenin başlarını iş açan böyle uzak tanışlar olduğunu bilmez misin? Merak etme, çabuk dönerim." Sesinde, yüzünde, davranışlarındaki öğrenilmiş bir dişiliğin olanca sahteliğiyle yatıştırdığına inandığı Berke'yi arabada bırakıp kararlı adımlarla eve, merdiven basamaklarına yöneldi. Erkeklerin aslında kolay idare edilebilir çocuklar olduklarını, erkek yönetmeyi bilmeyen o azgın feministlerin boşuna uğraşıp didindiklerini, şu küçük zaferi nedeniyle bir kez daha düşünerek kendiyle gururlandı. "Bir şey içer misin? Şöyle içini serinletecek bir şey. Ayran çırpayım mı ya da gazoz?" "Yok, hayır, istemez. Belki arkadaşın susamıştır. Arabada su var." İlk işi girdiği inin önce yanını, yöresini kolaçan etmek olan, yaban hayvanları gibi etrafı koklarcasına küçük adımlarla bir iki dolanıyor odanın içinde. Saçlarını şakaklarından yukarıya doğru iyice çektirip sıkılamasının gözlerine yılansı bir çekiklik kattığını düşünecekti o gittikten sonra. Kısılan gözlerinin ifadesini sertleştirdiği kirli bir merakla bakıyor çevresine. Oturacak yer beğenememiş gibi ayakta dikiliyor. "Dışarıdaki elma armutlar neyin nesi?" diye soruyor. "Kurutmak için. Biz kak deriz. Sever misin, getireyim mi? Otursana." "Yok, meyveli aram iyi değildir, pek sevmem." "Peki aç mısın yoksa?" Dudak büküyormuş gibi, anlaşılmasın diye yanağının içini çiğniyormuş gibi soruyor. "Ev kendinizin mi?" İçinden eve fiyat biçmeye çalışıyor. "Şükür Rabbime bizim. 3 göz. Bir oturmalık oda ya hepsi. İdare ediyoruz."
"Tarlanız, toprağınız var mı peki? Arazileriniz falan?"
"Yok. Ne gezer?
Kocam da, oğlanlar da çarşıda çalışır. Ben mevsimi geldiğinde bahçe sahiplerine elma armut toplamaya giderim." Nasıl davranması gerektiğini bilemiyor Asiye. Nüfus memurunun sorgularını yanıtlar gibi kuru kuru konuşurken içinin şaşkınlığının bir parça seyrelmesini bekliyor aslında. Bu durumda nasıl davranması, ne demesi gerektiğini aklı yol gösterebilsin diye vakit kazanmaya çalışıyor. "Kaç çocuğun var?" diye soruyor. Sesinde saklamaya gerek görmediği bir hınç.
Bir başkası eğilip kulağını söylemiş gibi birdenbire bir cümle geçiyor Asiye'nin içinden. Sesinde vicdan yok bu kızın. O an içinin biraz olsun durulduğunu hissediyor. Ayağı bir parça tanıdık bir toprağa değer gibi oluyor. İçinin neresinden kopup geldiğini bilmediği bir güç gelip yerleşiyor benliğine. Kendini toparlayıp sükunet gelmiş bir sesle "Nasıl buldun izimi?" diyor. "Kolay olmadı. Epey bir soruşturmak zorunda kaldım. Hem sana demeyeceklerdi. Niye dediler ki?" "Hiçbir sır saklı kalmaz," diyor bilgiç bir sesle. "Kalmamalı da zaten. Hayatı tesadüfler belirler. Ben de günün birinde tesadüfen bir hastane odasında keşfettim gerçeği. Kan grubum ne anamın ne de babamınkini tutuyordu. Önce annemden şüphelendim. Onu sıkıştırdım. Benim asıl babam kim, doğruyu söyle diye. Çok zoruna gitmiş haliyle. İşin aslını bu olabileceği hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Israrım üzerine gerçeği anlatmak zorunda kaldılar." Yeterinden fazla konuşmuş gibi birdenbire susuyor. Sonra birdenbire başka bir ses tonuna geçerek, "Çok iyi baktılar bana, çok iyi büyüttüler. Ben onların gerçek kızıyım," diyor. Bunu söylerken sesine yerleşen küstahlıkta, kaba olmaktan çekinmeyen bir meydan okuma, bir kaşı havada, köklü bir küçümseme var. Asiye'nin kötülüğü erken yaşta tanımış gözleri, kızın gövdesinden tüten hıncı görmekte güçlük çekmiyor. "Evi gezebilir miyim?" diyor. "Tabii," diyor Asiye. "Görülecek pek bir şey yok ya." Kızın gözlerinde, bakışlarında bıçak ucu tekinsiz bir kıvılcım huzursuz ediyor Asiye'yi. Duvarda asılı olan asker fotoğrafının önünde duruyor. "O Fatih," diyor. "Büyük oğlan. Bu yıl nişanladık onu. Askerliğini Hakkari'de yaptı, komando olarak. Hiç izin kullanmadan gitti de geldi kazasız belasız, şükürler olsun. Şehit haberi bekleyerek ağrılı günler geçirdim. Tortusu hala şuramda durur." Başını çevirip bakmıyor tortunun durduğu söylenen yere. "Ne iş yapıyor şimdi peki?" "Çarşıda, dökümcüde çalışıyor." Dökümcünün ne demeye geldiğini sormaya üşeniyor. "Bu da küçüğümüz Hakan," diyor büfenin üzerinde duran başka bir fotoğrafı gösterip. Zamanı gençlerinin özeni, süsü var üzerinde. Saçlarda jöle, bakışlar çok televizyon seyretmiş birinin belli. "Liseyi bitirdik, pek akıllı fikirlidir." Sesinde belli belirsiz bir övünç, bir sevdirme gayreti. "Kızım olmamış demek," diyor. Tanrı'nın gizli bir cezasını hatırlatmak istercesine tınlıyor sesi. Gövdesinde zapt etmeye zorlandığı hınç sesinde titreşiyor. Duvardaki çerçevesi geniş tutulmuş en büyük fotoğrafta ise ailenin tamamı bir arada görülüyor. "Bu da kocam. Adı neydi?" "Ahmet." Bir süre birbirlerinin bakışlarını ödünç alarak bakıyorlar fotoğraftaki Ahmet'e. Yabancı gözle tartıyorlar. Renginin çalığına sebep, bizim buralarda kayısı Ahmet derler ona. Fotoğrafın siyahında pek belli olmuyor ya, sarı kızıldır saçı, teni, akça pakçadır, iyi adamdır, merttir. Sesi ılıyor, kocasından söz ederken göğsüne inip yumuşuyor. "İyi bakıyor mu sana?" Merakından değil, kocasından söz ederken sesine inen şefkati fark ettiği için soruyor. Şu an unutmuş olabileceği kötü bir hikaye, tatsız bir olay belki sesinin rengini değiştirir diye umuyor. "Allah razı olsun ondan. O olmasaydı ziyan olmuştum şimdiye. Kolumdan kapıp buraya, memleketine getirdi beni. Nikahını aldı. Bir gün olsun el kaldırmamıştır bana. Daha ne olsun?" Fotoğraf makinesi karşısında tedirgin durmaların gölgelemeye yetmediği bir mutluluk geçiyor bu fotoğraftan. Yılların belkitip sağlamlaştırdığı bir mutluluk. Füsun bu fotoğrafın uyandırdığı içini hırçınlaştıran duygudan hoşlanmıyor. Gözlerini alıyor fotoğraftan. Çareyi konu değiştirmekte buluyor.
Geçip oturuyorlar. Annemler elbette bir şeyler anlattılar bu konuda ama ben bu hikayeyi senden, bir de senin ağzından dinlemek istedim diyor. Onun için İstanbullardan kalkıp buralara kadar geldim. İyi sürmüşsün izimi diyor Asiye. Sesinde belli belirsiz bir gurur mu var? Yoksa ona mı öyle geliyor bilmiyor. Bence hayatta hiçbir gerçek gizli kalmamalı. Herkes her şeyi bilmeli. Hayat ancak şeffaf ve açık olduğunda kıymet kazanır. Onun anlayamayacağı cümleler kurduğunu düşünmüş olmalı ki tane tane konuşan sesini televizyon belgeseli seslendiriyormuş gibi yapmanın sahte ciddiyeti yerleşiyor. Çok zaman oldu, diyor Asiye. Neresinden tutsam, neresinden başlasam bilmem ki. Sahi bir şey içmez miydin? Bir çay iyi gelirdi şimdi. Gözlerindeki soğuk ifadeye çarpıp dağılıyor havada kalan sorusu. Asiye derin bir soluk alıp göğüs geçiriyor, başını öne eğiyor bir süre. Şimdi eşiğine gelmiş olduğu ertelenip durmuş bir anın yıllara yaslanan yorgunluğu birdenbire çöküyor. Can bulmak ister gibi dizlerini ovuyor. Kemikleri dövülmüş ahlat gibi toz kesecek neredeyse avuçlarında. Hani ayakta geçirilen yıllar insana yaşlandığını hissettirmez de şöyle bir soluklanmaya ilk çöktüğünde nasıl yüklü bir yorgunluk bastırırsa öyle ezici bir ağırlık duyuyor üstünde. Yüreğin bulduğu hangi kelimeler bu yükü hafifletir bilmiyor. Hikayesini anlatmak yalnızca kızın sorusuna cevap olacakmış gibi değil. Kendisine hala rüya gibi gelen, içinde yaşadığı şu ana da hakikat kazandıracakmış gibi hissediyor. Belki başkasının başından geçmiş bir hikaye gibi uzaktan uzağa anlatırsa, çocukluğunun ocak başlarındaki ninelerden dinlediği uzak diyarların masalları gibi anlatırsa, içini yıkayıp durultur gibi anlatırsa, bin bir zahmetle yaşadığı yılların, işte o yılların içinden bir bir geçip buraya, bu ana gelebilecek, olan bitenin hakikat olduğuna inanabilecekmiş gibi geliyor. Anlattıkça kurtulacak kaç yılın sancısından, yükünden. İçinin taşlığı durulup dinecek, güneş alacak. Ne kadarını biliyorsun diye soruyor. Ne kadarını anlattılar sana? Sen hiçbir şey bilmiyormuşum gibi anlat, diyor. Bir yabancıya anlatır gibi. Bu laf içinde bir yeri daha ağrıtıyor Asiye'nin. Sade iki günün kundağını bilip kucağında tuttuğu, rengi gelip gözlerini bile açamamış bir bebenin, şimdi koca bir kız olup karşısında durması, kaç yılın hesabını bir sözle ağrıtıyor. Doğru diyor. Geçiriyor içinden, kanından, canından doğurmuş olsa da, şimdi bir yabancı karşısındaki. Kim böyle olsun isterdi ki? Ama böyle oluyor. Belki ikinci CD'yi koymadan önce sabırsızlandığını belirtmek için korna çalıp çalmaması gerektiğine karar veremiyor. Korna çalarsa onu kızdıracağını düşünüp cayıyor. Hiçbir durumda kızdırmaya gelmez, bunu biliyor. Ona karşı duyduğu çekingenlikte aşkını besleyip güçlendiren bir şey var hep. Onun buyurgan gücünü üzerinde hissetmekten, kendini onun ellerine bırakmaktan hoşlanıyor. Hayatının ancak onu tanıdıktan sonra onun yönlendirmeleriyle bir düzene girdiğini düşünüyor. Aynı zamanda bir kurtarıcı gibi görüyor. Tam zamanında karşısına çıkmamış olsaydı sevmediği biriyle evli olacaktı şimdi. Berke'ye duyguların yanıltıcılığını, değiştirilebilirliğini birkaç gün içinde öğretti o. Bunu büyük bir hayat dersi olarak görüyor Berke. Geçen yıl bu zamanlar o sıralar nişanlı olduğu bir başkasıyla evlenmek üzereydi ve satın almak için birlikte emlakçı gezip ev bakıyorlardı ki karşısına bir kurtarıcı melek gibi çıkıverdi o. Kaderin armağanı olarak gördüğü hoş bir rastlantı eseri, o sıradaki nişanlısıyla birlikte onun ortağı olduğu bir emlakçıya gitmiş, gezdirip gösterdikleri evi çok beğenmişlerdi. O gün yokmuş yerinde. Ortağı olan kadın onları uğurlarken, ortağım olan arkadaş daha iyi tanıyor bu evin sahibini. İşinizi çok daha kolaylaştırabilir diyerek ondan söz etmiş. Ertesi gün için sözleşmişlerdi.